Ayrım 24.
İçlerinden yedisi ölmüş olmalı. Orhan ve oğlu da bu sayının içinde. Bizim kaçırılmamız aslında Orhan'ın başının altından çıkmıştı. Dağlanmış gözünün arkasında senelerdir kin ve nefret büyütmüştü. Ve Allah ona sonunda sonsuz huzuru verdi. Diğerlerinin Sokullu Paşa'ya ya da saraya dair bir nefretleri olduğunu sanmıyorum. Bundan böyle bu adamların devletin başına bela olacaklarını da Allah'a şükürler olsun. Safiye bana dönerek aptal dedi. Daha iyi bir açıklama yapabilir misin? Aptal diye bir kez daha bağırdı. Bunu tüm vadi duymuş olmalıydı. Sen otur salak gibi Allah'a şükret. Artık atımız bile yok. Adamlar haklıydı. Burada donarak öleceğiz. Ama en azından artık korkmadan bir ateş yakabiliriz dedim. Ve tekrar kuru dalları toparlamaya başladım. İsmail bana yardımcı olup destek vermek için peçesinin bir kenarını koparıp uzattı. Sabret sevgili Safiye diye arkadaşına yalvardı. Gerçekten de Allah'a şükretmemiz gerek. Ufacık bir alev yükselirken evet dedim. Allah'a ve o gizemli adama. Güneş yükselene kadar kızlara uyuyabilecekleri ortamı hazırlamıştım. Hatta ben de bir parça kestirmiştim. Rüya bile görmüştüm. Rüyamda eşkıyadan kaçıyorduk. Ama bu kez dervişin kim olduğunu biliyordum. Bu eski dostum Hüseyin'di. Allah'ım dedim kendi kendime. Şu rüyalar. Artık uyanmıştım ama o yüz bir başkasıyla değiştirilemeyecek kadar zihnimde yer etmişti. Sabah güneşin altında birbirine sokulmuş uyuyan iki kızı seyrederken zihnimi serbestçe dalgalanmaya bıraktım. Acaba bu yüzü başka hangi yüzle değiştirebilirdim? İsmail soğuk ve korkudan kurtulunca tekrar eski tomurcuğumsu hoşluğuna kavuşmuştu. Ve yarı açık peçesinin altından görünen yuvarlak yüzündeki çocuksuluk seyredilmeye değerdi. Güneşin tümünü kendi üzerine alan Sofia Buffo ise peçesiz ve bir mermer kadar kıpırtısız bir durgunluk içindeydi. Hala çok güzeldi. Bütün bu olanlardan sonra bile ay ışığı kadar güzeldi. Başımı salladım ve ayağa kalktım. Savaşta ellerini, ayaklarını kaybedenlerin uzun zaman sonra bile ara sıra o kayıp organları ağrıyormuş gibi bir hisse kapıldıklarını duymuştum. İşte benim de o anda içinde bulunduğum rahatsızlık böyle bir şeydi. Ama belki de bu neredeyse patlayacak olan mesanemin baskısıydı. Hadım edinmem böyle karışık hisler yaratabiliyordu. Ateşin yanından geçtim. Topladığım odunların kalanlarını içine attım ve barınağımızdan dışarı çıkıp çamlığa daldım. Sert ve parlak kabuklu böcekler taşların arasında her zamanki sonbahar çalışmalarını yapıyordu. Çalıların otların üzerinde dolaşan bol bol beyaz sümüklü böcek. Gözlerimi bu yaratıklardan kaldırıp etrafıma baktığımda korunun bana sunduğu enfes doğa manzarasıyla karşılaştım. Hiçbir insan eli buraların vahşi bekaretine dokunmamıştı. Ama daha aşağıda sanki bize insanlara giden yolu göstermeyi vaat eden pırıltılı bir derecik akıyordu. Fırtınadan sonraki bu berrak ve parlak dünya tüm mesafeleri yok etmiş gibiydi. Yükselen güneşle birlikte bir ince buhar da yükselmeye başlamıştı. Ve ben bu sessizliğin içinde her köpüklü dalgacığını gördüğüm halde derinin şırıltısını duyamıyordum. Çevre yer yer hala kayalık ve yalçındı. Uçurum kenarlarında ne çeşit bir bitki olabilirdi ki? Keçi memleketi. Henüz bir keçiye rastlamamıştık ama varlıkları belliydi. Güneş ıslak yüzeylerinin ta içlerine giriyormuşçasına onlara vurup çiçek bozuğu yüzlerindeki çukurcuklardan buharlar çıkarmaya başladığında vahşi kayalıklar bile güzelleşiyordu. Vadinin bir safire benzeyen aralığından kanat kanada iki kuş yukarılara doğru uçuyordu. Şahinlerin tek başlarına avlandıklarını bildiğim halde ben onlara yine de Şahin dedim. Çünkü akbaba olmaları fikri hoşuma gitmemişti. Daha küçük kuşlardan oluşmuş bir sürü bu tehlikeyi hızla havalanarak başından savdı. Yukarıdaki dağın tepesinde kayboluşlarını izlerken güney diye düşündüm. Bunu güneşin açısından anlamıştım. Sonra korunun bir kenarındaki alçak çalılıkların böğürtlenle dolu olduğunu fark ettim. Yaprakların çoğu fırtınayla dökülmüştü. Ama dallarda asılı bir yığın meyve vardı. Olgun ve siyahtılar. Ağzıma attığım bir avuçla aniden Brenta Irmağı'nın kenarında geçirdiğim geç sonbahar günlerinin tatlılığına dönüvermiştim. Küçük bir çocuk olduğum günlere. Annem, dadım, hizmetçiler hepsi de kış için Venedik'e dönme hazırlıklarıyla uğraşırlardı. Ve benimle kimse ilgilenmezdi. Ben de gidip böğürtlen arar. Onlar beni çağırıncaya dek tıkanana kadar yerdi. Sonra hepsi birden seslenmeye başlarlardı. Bir ağızdan, gün batımında, koro halinde. Biricino, Biricino, bu benim takma adımdı. Yüreğimde bunları yitirmenin acısını duyunca ikinci bir avuçla rahatlama yolunu seçtim. Hiç olmazsa hala böğürtlenlerin tadına varabiliyorum diye düşündüm. Ve kızlar uyandığında bunları nasıl yiyecekleri üzerinde kafamı yoğunlaştırdım. Sonra öğleden sonra yürümeye başlayabilirdim. Yürüyerek de olsa bu güzel havada yokuş aşağı epey bir mesafenin hakkından gelebilirdik. Ve herhalde akşama insanların olduğu bir yerlere ulaşabilirdik. Bu düşüncelerle kahvaltımızı kirletmemek için durumu değiştirdim ve kateterimi almak üzere elimi sarığımın içine soktum. Abdullah! Bu sesin telaşıyla kateter elimden düşüverdi. Of neyse buradasın. Hanımım, uykumda bile senin yanımda olmadığını hissettim ve korktum. O kötü haydutun. Evet hanımım, ben de kabus gördüm. Öyle mi? Normaldi. Haydut öldürüldü. Artık size bir zarar veremezler. Ve ben de buradayım. Duayı içine çekiyorsun. Evet. Herkesin zaman zaman yapması gereken bir şey bu. Gülümseyerek baktı. Evet hanımım. Yine garantili formalite konuşmalarıydı bunlar. Affedersin. Ateşin yanına gidin. Soluğum ıslak kayalar gibi tütüyordu. Etrafımdaki ıslak dünya, mesanemdeki baskının acısını arttırıyordu. Ben de hemen geleceğim. O gider gitmez ellerimin ve dizlerimin üzerine düştüm. Islak yaprakların arasına böğürtlenlerden yapış yapış olmuş parmaklarımı sokarak vahşice aranmaya başladım. Çam dallarından üzerime dökülen sular aklımı yine mesaneme takmıştı ve neredeyse patlayacak bir haldeydim. Allah'ın belası kateteri bulamıyordum. Abdullah, neyin var? Hiçbir şeyim yok. Ateşin yanına gidin. Ama ne arıyorsun? Patladım. Kateterimi. Onu düşürdüm. Buralarda bir yerde. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Bir katater. Ve umarım asla da öğrenemezsiniz hanımım. Ama ne aradığımızı bilmezsem sana nasıl yardım edebilirim? İstemiyorum sizin... İsmail sesimin tonundan irkilmişti. Bunu elimden geldiğince değiştirmek zorunda kaldım. Derin bir soluk aldım ve o ince pirinç bir borudur dedim. Öylesine bir acele içindeydim ki boyutlarını anlatmaya çalışırken işaret ve baş parmağım titriyordu. İsmail da yanı başımda benim gibi ellerinin ve dizlerinin üstüne düştü. Üstad, üstad, yavaş, yavaş diyordu. Çok hoyrat davranıyorsun. Onu bizden uzaklara iteceksin. Hadi gel, sakin olalım ve onu bulalım. Tombul küçük eli yaprakların altında benimkini buldu ve titremem geçene kadar sıktı. Belki de ateşim çıktı dedim. Rutubet ve her şey. Hayır sanmam. Aşağı düşmüş sarığımı gözlerimin üzerinden çekerek geri itti. Yüzümde görmüş olduğu şeyler onu endişelendirmiş olmalıydı. Yani o tip olmadan rahatlayamayacağını mı söylemek istiyorsun diye sordu. Serbest kalan elimle yaprakların arasında aranırken hiç yorum yapmamaya kararlıydım. Aslında sarık geri itilince çok daha iyi görmeye başlamıştım. Galiba o da bütün hadımlar için mi Abdullah? Hayır, hepsi için değil. Ben çok daha kökten halledildim. Daha genç olsaydım devam edemiyordum. Elimi tekrar sıktı. Abdullah, onu bulacağız dedi. Konuyu umutsuzca değiştirmeye çalışarak Leandros Kulesi'ni biliyor musunuz diye sordum. Yavaşça ve kararlı olarak konuştuğumda sanki ellerim de buna uyuyordu. İsmail başını salladı. Peçesinin kenarlarını daha iyi görebilmek için yukarı kaldırmıştı. Yanakları temiz havadan kızarmıştı. Kara gözleri yağmur damlalarının yapıştığı çimenler gibi rüzgardan parıldıyordu. İstanbul'da, Asya kıtasının kenarında. Marmara'nın, Haliç'in ve Boğaz'ın sularının karıştığı yerde. Eminim büyük babanın sarayından orayı görebilirsin. Ve kayığınla pek çok kez yanından geçmişsindir. Büyük baban limanla bu kule arasında vergi ödemeden gemi geçmesin diye bir zincir geriyor. Ama kulenin bunların dışında başka bir öyküsü daha var. Amcam anlatmıştı. Bana da anlatsana. Söylenir ki eski zamanlarda bu kulede Hero adlı bir kız yaşarmış. Ve her gece ailesinin görüşmesine izin vermediği sevgilisi Leandros, onunla birlikte olabilmek için yüzerek yanına gelirmiş. Şafak vaktinden hemen önce de yine yüze yüze geri gidermiş. Yolunu nasıl buluyormuş? Hero onun için bir lamba yakıp penceresinin önüne koyuyormuş. Çok güzel bir hikaye. O kadar güzel değil. Bir gece fırtına lambayı söndürmüş. Işığın rehberliğinden yoksun kalan cesur Leandros, bütün gece azgın dalgalarla boğuşmuş ve sonunda da boğulmuş. Of hayır! Günün ilk ışıklarıyla kuleden bakan Hero, aşığının cesedinin kayalarda dalgalarla yıkandığını görmüş. Kederinden hemen kendini asarak intihar etmiş. Ne kadar korkunç. Bu hikaye daha önce bitse daha hoşuma giderdi. Ama bu daha gerçekçi. Hikayeler asla istediğimiz gibi bitmez. Böyle söyleme Abdullah. Sen beni o kötü kaderden nasıl kurtardın? İstanbul'a geri döndüğünüzde o kuleye bakın. Mutlaka göreceksiniz. Ben onu Pera'da, tepedeki yüksek pencereden bile görebiliyordum. Demir parmaklıkların arasından ve kırmızı kiremitli çatıların üstünden. O sırada acılar içinde sonumun gelmesini bekliyordum. Ve beni ölümden de beter olan bu kaderden kurtaracak hiç kimse yoktu. Burada durmak istiyordum. Yeterinden daha çok şey söylemiştim aslında. Ama kendimi fiziksel gereksinmemden daha acil bir gereksinim içinde konuşurken buldum. 48. İsmail Sultan'a Pera'nın arkasındaki o küçük karanlık evle ilgili her şeyi anlattım. Boğum boğum gövdeli o ihtiyar zeytin ağaçlarının arasındaki evin. Herhalde çok etkileyiciydiler, dedi hanımım. Onların arasında hiç kimse benim çığlıklarımı duyamazdı, diye çabucak onun hayallerini bozdum. Kimse beni kurtarmaya gelemezdi. Devam ettim. Kendime engel olamıyordum. Ağaçlar tomurcuklar içindeydi ve uyumaya çalışırken onların tozları gözlerime doluyordu. Bazen ilkbaharın buğusu içindeki arka bahçede koyunlar dolanıyordu. İlkbahar mıydı? Evet. Böyle bir kader için ne talihsiz bir mevsim. Ramazan gelmişti. Evet hatırlıyorum. Hayatım boyunca bu kutsal oruç hep yaza denk geldi. Ve güneş batana kadar sıcağın altında tek bir damla suya bile izin verilmez. Biliyor musun? İlk kez top seslerini duyduğumda orucun sona erdiğini haber veren toplar. Evet. Bunları ilk duyduğumda düşünmüştüm ki bunlar benim ülkemin insanları. Saraya doğru toplarını yönlendirdiler. Beni kurtarmaya geldiler. Ama bu doğru değildi. Bunu yapamazlardı. Buna inanmak istiyordum. Ama gerçekte bunu tam olarak istiyor da değildim. Böyle olamazdı. Bu şekilde kurtarılamazdım. Derin bir nefes aldım ve devam ettim. Ve sonra Miraç geldi. Gök katında Tanrı ile buluşma gecesi. Tam da yeniden kendime gelmeye başladığım akşamdı. Tabii asla bir daha kendim olamazdım. Asla kendim olamazdım. Ama sonuçta biraz daha iyiydim. Biraz daha iyi. Miraç, bu ne tanrısal bir olaydı. Muhammed atına atlamış ve Allah'ın en sevgili kulu ve tüm minareler ışıklarla donanmıştı. Hero'nun kulesi gibi. Şimdiden sonra bunu hep böyle düşüneceğim. Zeytin ağaçlarının üzerinden görünen öyle bir minare vardı ki, daha alçak bir minare, çatısı küflenmiş bir mahalle camisi. Günde 5 kez oradan ezan okuyorlardı. Sanki bana yapılan işkenceyi ölçebileyim diye. Bunu yapabiliyor muydun? Umutsuzca. Bu müezzin olmalı. Herhalde. Ama arka bahçedeki kuşlar, bana işkence etmek için ilkbahar şarkılarını söyleyen bir yığın kuş vardı. Hatta bir bülbül bile. Güneyden henüz gelmiş o bülbül, her gece ötüyordu. Ve sis ortadan kalktığında ikinci kattaki o küçücük pencereden Leandros Kulesi'ne kadar her şeyi görebiliyordum. Manzara bir resim gibiydi. Bayram ve arkasından gelen her şey bir resim. Ve her şey de bunun ardından gelmişti. Köleleşmek, yapaylık, sakatlık. Resim yapmayı senin dinin Tanrı'yı taklit etmek anlamına geldiği için lanetliyor. O resim dünyası mutluluğun dünyası. Artık o telaşlı insanlarla benim işim yoktu. Asla. Onların arasına bir daha katılamayacaktım. Evet, gerçekten de yavaşça ve kararlı bir şekilde anlatmak işe yarıyordu. Bana oraya gittiğimden beri sudan başka bir şey vermemişlerdi. Bir kurbanlık keçi ya da tavuk gibiydim. Her şeyin çabucak temizlenmesini istiyorlardı. Ve ikinci gün bana sıcak bir içecek getirdiler. Öylesine acıkmıştım ki içinde ne olup olmadığını düşünmeden kafama diktim. Ama sonra kramplar, ishaller ve inanılmaz susuzluk. Bu çok özel bir şeydi. Bağırsaklarımı temizlemek için. Sarı sabır, safran, adamotu, hardal. Hepsi birden ve hatta daha da fazlası. Evet, hardal ve sarımsağın kokusunu almıştım. Ama bunlar içtiğim sıvıdaki diğer kokuları saklamak içindi sanırım. Her ne halse bu acılarla kıvranırken Selahattin ve bir başka adamın benim durumumdan söz ettiklerini duydum. Hasta hasta onların önünde David heykeli gibi durmam gerekiyordu. Michelangelo'nun David'i gibi. İsmihan, bunun ne olduğunu bilmiyorum dedi. Bu heykelin bir yağın alçı kopyasını görmüştüm. Ama tabii ki hanımım görmemişti. Onu açıklamaya çalıştım. Yalnız çıplaklık konusunda öylesine tutucuydu ki bunun sanatsal önemini kavrayamıyordu. Ona inandırıcı gelen tek şey, yani o talihsiz David gibi kendimi çok hoş bulmuyordum lafı oldu. Ne güzel hatlar, ne güzellik dedi Selahattin. Sanki ben bir başyapıttım. Benim neler hissettiğime hiç aldırmadan kemikli parmaklarıyla her yanımı, cinsel organımı bile dürtüp duruyordu. Bu anı üzerine gözlerimi kapamıştım. Ben isyan edip bağırana kadar da buna devam etti. Bağırmam üzerine ikisi de güldü ve bunun benim son duygulanmam olacağı üzerinde sohbet ettiler. Bu Allah'ın isteğiydi. Benim Türkçe konuşabildiğimin farkında değillerdi. Aslında ben de böyle bir ölüm kalım noktasında olmasam bunu anlayamayacaktım. Ona öyle bir çekip çevirmeliyiz ki yaşamaya devam edebilsin dedi Selahattin. Çekip çevirmek. Malının taşınmasından şikayetçi olan bir tüccarın ağzıydı bu. Aslında Selahattin'in çok fazla bir şikayeti yoktu. Şu reflekslere bak. Pek çok asil kadın böyle bir hadım için servet ödemeye hazırdır. Bu gençlik. Eğer hastalık çıkarmadan onu tatmin edebilirse... Ama bak dedi öbür adam sızlanarak. Çoktan tüylenmiş. Bu iş için yaşı geçmiş. Onu çekip çevirmek bu yaşta ölümcül olabilir. Sen çok beceriklisindir dostum. Beceri ayrı, salaklık ayrı şeydir. Onu çekip çevirmek ölümüne yol açabilir. Dene. Buna cesaret edemem. Genç ve dayanıklı biri o. Bunu bilemem. Dünyada insana en dayanıklı yapan şey denizlerdir. Tamam, öyledir ama yaşayacaktır. İnşallah. İnşallah. Belki ama garanti edemem. Onda bir şansı var. Ya da yok. Bu riski göze almak için can atıyorum. Ben değil. Paranı alacaksın. İster yaşasın, ister ölsün. Bunun garantisi ne? Sözüm. Hayır dostum. Kasap Selahattin'le daha önce de pazarlık etmiştim. Peşin vereceğim. Ama ölebilir diyorum sana. Neden çekiniyorsun? Sen ki yukarı Mısır'da yıllarca bu işi yaptın. Günde 20-30 zenci çocuğu iyidiş ettiğin oldu. Şimdi ne diyorsun? Artık o kadar genç değilim. Üzerine ihtiyarlığın yorgunluğu mu çöktü? Her şeyin önce ve sonrasını düşünmek zorundayım. Tamam. Onu çekip çevirdikten sonra bir terslik olursa iltihabın yayılmaması için yeniden ameliyat ederiz. Yani iki kez, öyle mi? Eğer gerekirse yaşaması için ve hepsini peşin ödeyeceksin. Hemen şimdi. Selahattin'in karısını yeni bir elbise için biriktirdiği paralarla nasıl çarşıya yolladığını İsmail'e anlattım. Oysa üzerindeki öylesine eskiyip incelmişti ki neredeyse çamaşırı görünüyordu. Adamlar bir süre sağdan soldan muhabbet ettiler. Daha sonra Selahattin'in karısını gördüm. Üzerinde basit bir elbise ve onu saran geniş bir kuşak vardı. Bana bir tas şarap getirmişti. Ama içkinin tuhaf tadı ve kadının yüzündeki paraları heba olduğu için taşıdığı acıklı ifade yüzünden onu camdan dışarı dökmeye karar verdi. Benim için geldiklerinde uyuyordu. Can sıkıntısından sanırım. Ama o penceresiz kulübedeki masaya beni çırılçıplak bağladıklarında çoktan uyanmıştım. Ve onlarla mücadele etmeye çalışıyordum. Siyah deri kayışlar kan lekeleriyle doluydu. İki kez tam kasıklarını değilse de buna yakın bir yerlerini tekmelemeyi başardım. Adamın nefesi kesilmişti. Adam, Selah, sen aptal mısın? Bu çocuk uyuşmamış dedi. Hayır canım uyuşmuş. Genç ve dirençli. Hepsi bu. Al işte. Bir tekme daha. Karıma söylemiştim. Belki de kendi içmiştir. Yeni elbisesinin yerine. Hadi söyle de yenisini getirsin. Yoksa senin yıpranmış kayışları koparacak bu azgın. Sana ne kadar güçlü olduğunu söylemiştim. Maşallah ne kuvvet diye gururla mırıldanan Selahattin söyleneni yapmak üzere dışarı çıktı. Serbest kalan bacaklarımla bir kenara sıkıştırdığım adam Ben Mısır'dayken de her 6 haftada bir kayışları değiştirirdik. Yoksa çalışamazdık. O sıcağa ve kuruluğa ne dayanır ki? Diye kendi kendine konuşuyordu. Selahattin dönünce ikisi bir olup sonunda bir miktar afyonu dişlerimin arasından dökmeyi başardılar. Tam etkisini göstermesini bekleyecek sabırları yoktu. Sersemleşen bacaklarımı bağladılar. Yarı baygındım ve en hassas organımın kuvvetle çekilip iki taş arasında sıkıştırılmasının korkunç acısına dayanamıyordum. Neyse ki bayılmışım. İsmail'e anlatmaya devam ediyordum. Aradan ne kadar geçti bilmiyorum. Ama kendime gelir gibi olduğumda ihtiyarın şöyle dediğini duydum. Güzel görünmüyor. Hiç güzel görünmüyor. Ardından da Selahattin'in, tamam moruk, kazandın. Hepsini çıkart. Görelim bakalım bu zindağa ne olacak sözlerini. Beni masaya başım gövdemden daha aşağıda sarkacak şekilde yeniden bağladılar. Böylece tüm kanım beynime gidecekti ve bu kez bayılmamı istemiyorlardı. Adamların nasıl bedenimi neredeyse dolaşımı durduracak kadar sıkı sıkı bezlerle sardıklarını, nasıl çabucak karnıma yakın bir yerden iltihaplanmayı engellemek için bıçak yerine çok keskin iki obsidiyen taşı kullanarak erkeklik organımı kestiklerini, nasıl kızdırılmış bir demir çubukla orayı dağladıklarını ve bütün bunlar olurken nasıl her şeyin, yeryüzünün de, gökyüzünün de yok olduğu bir acının ruhumu ve bedenimi kapladığını anlattım İsmail'e. Ve bütün bunları yaparken senin ayık olmanı mı istediler? Zavallı Abdullah, dedi İsmail. Evet, kesme ve dağlama bittikten sonra 2 saat beni kara kafes ve sarı sakız karışımı bir macunla ovdular. Şimdi bile, hatta sizin ellerinizde de olsa bu kokulara dayanamıyorum. Sonra da kestiklerinin boşluğunu ince ve temiz çöl kumuyla doldurdular. Bunlar olurken hep ayıktın. İhtiyar, çölde onları boyunlarına kadar kuma gömerdik. Çok ender olarak biri ölürdü, diyordu. Bacaklarımı vuran ağrılardan bayılacak hale gelmemi ve içimde kusacak hiçbir şey kalmamış olmasına rağmen ben hala öğürürken İşkencecilerim beni ayakta tutmaya çalışıyorlardı. Ölümcül sancılar içinde bir ileri bir geri defalarca yürüttüler beni o daracık kulübede. Yürüterek yaraya kan gitmesini sağlamak istiyorlardı. Daha çabuk iyileşmem için. Oysa bir daha asla iyi olamazdım. Erkekliğim üzerine ilkbahar sineklerinin üşüştüğü bir kovanın içinde kalmıştı. Nurbanu diye yutkundu İsmail. Nurbanu'nun bir zamanlar Çin'den gelmiş bir hadımı vardı. O şeyleri daima boynundaki zincirin ucunda sallanan bal dolu bir kavanozda yanında taşırdı. Eğer öldüğünde onunla gömülmezse öbür dünyaya kabul edilmeyeceğine inanırdı. Bir korku dalgası sarıvermişti beni. Ya bu dünyanın öbür ucundan gelmiş yalnız adamın batıl inançları doğru idiyse, başıma gelenlerden ötürü kendi inançlarım allak bullaktı. Bir süre bu korkunun ürperticiliğini yaşadım. Sonra kafamı toplayıp tekrar geçirdiğim acı dolu 3 güne yoğunlaştım. Bu 3 günden zihnimde çok az bir şey kalmıştı. Ve şimdi bunların arasına çarmıha gerilmiş bir acı daha ekleniyordu. Bütün o işkenceleri anlatamıyorum. Çünkü kendimde değildim.